Ayrım 27.
Böyle bir şey olmadığını biliyordum ama artık beni yalanlayacak durumda değildi. Bu veliahtınız da babasını taklit edip annesinin karnından çıkmak için erken davranırsa şaşmam. Sonunda çocuk zamanını 2 hafta aşarak bize bir yardımda bulundu ve ben de onu acele ettirmek için hiçbir şey yapmadım. Zaman normale o kadar yakındı ki kimse herhangi bir dedikodu yapamazdı. Hanımımın sancılarının en uygunsuz bir saatte başlamasına hiç şaşmamıştım. Gecenin 3. nöbetinde sular gelmeye başladı. İşimi kolaylaştıracak yaratılışta bir insan değildi. Neyse ben de bu fırsattan yararlanıp o uzun tırnaklarının dipleri kapkara kirli ebeden kurtuldum. Sancılar başladıktan sonra Losteris kendine özgü o sabırsızlığını elden bırakmadı. Güçlükle uyanıp ellerimi sıcak şarapla yıkamış ve aletlerimi kandilin alevinde kutsuyordum ki neşeli bir sesle. "Bir baksan iyi olur. Taida, sanırım bir şeyler oluyor," dedi. Bir bakış gerçekten yeterliydi. Hemen köle kızlara seslendim. "Tembeller, ayaklanın haydi. Gidip kralın karılarını çağırın çabuk." Çağrıma ilk koşan yarı çıplak kız gözlerini ovuşturarak "Hangisini?" diye sordu. "Hepsini. Hangisi olursa hiçbir prens doğumuna tanık olunup değiştirilmediği belgelenmedikçe çifte tacın sahibi olamazdı." Çocuk görünmeye başladığında kadınlar da gelmişti. Hanımım şiddetle ıkındı ve baş göründü. Kızıl saçları göreceğimden ödüm patlıyordu. Ama kara saçları görünce derin bir soluk aldım. Ancak çok sonraları güneş üzerine parladığında karalar arasında kızıllıklar görünecekti. Çocuğu ancak tutabilmiştim ki hanımım dirsekleri üzerinde doğruldu. Saçları terden kafasına yapışmıştı. Kaygı dolu bir sesle "Oğlan mı?" diye. "Oğlan mı? Söyle oğlan mı?" diye sordu. Kadınlar şimdi çevreme toplanmışlar. Avuçlarımın arasındaki bebeğin dünyamıza ilk girdiği anda ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Prens Memnon küçük parmağım uzunluğundaki penisinden tavana kadar yükselen bir fışkırmayla işedi. Tepeden tırnağa kadar ıslanmıştım. "Oğlan mı?" diye hanımım bir daha sordu. Kendisine kadınlar hep bir ağızdan yanıt verdiler. "Oğlan, çok yaşasın Mısır veliahtı Memnon." Gözlerim krallık çişiyle yandığından ben konuşamamıştım. Firavun'un veliahtının doğumuna duyduğu sevinç ve gurur sınırsızdı. Onun şerefine bir günlük bayram ilan etti. Yukarı Mısır'ın tüm halkı bir gece boyunca sokaklarda şarkılar söyleyip dans ettiler. Firavun'un sağladığı etleri tıka basa yiyip onun şarabını içtiler. Boğazlarından inen her lokmayla Prens Memnon'u kutsadılar. Çocuğun herkesin sevgilisi olan Lady Losteris'in oğlu olması bu doğumu daha da sevinçli bir şey yapmıştı. Hanımım 1-2 gün içinde kendini toparladı ve oğlu kucağında olduğu halde tüm saray erkanının karşısına çıkmaya hazırlandı. Kralın tahtının biraz aşağısına yerleştirilmiş tahtıyla genç anneliğin tam bir tablosunu oluşturuyordu. Elbisesinin önünü açarak sütle irileşmiş memelerinden birini çıkarıp oğlanın ağzına verince millet çocuğu ürkütecek şiddette bir alkışa başladı. Oğlan memeyi ağzından atıp da mosmor bir öfkeyle onlara bakınca artık hepsinin kalplerini fethetmişti. "Bu bir aslan," dediler. "Kalbinde kralların ve savaşçıların kanı dolaşıyor." Prens susturulup da meme yeniden ağzına takılınca Firavun biz tebaasına konuşmak için ayağa kalktı. "Bu çocuğun benim olduğunu ve benim kanımı devam ettireceğini kabul ediyorum. İlk erkek evladım olduğu için benden sonra o Firavun olacaktır. Soylu lordlar, hanımlar ve tüm halkım sizlere Prens Memnon'u sunuyorum." Alkışlar uzun süre devam etti. Hiç kimse ilk susacak ve böylece sadakatinden kuşku duyulacak insan olmak istemiyordu. Ben bu sırada krallığın hizmetkarları ve köleleriyle salona bakan üst balkonlardan birindeydim. Başımı çevirince uzun boylu Lord Tanus'u seçebiliyordum. Tahtın hemen altında Nembet diğerlerinin yanında 3. sıradaydı. O da herkes kadar çok bağırıp alkışlıyorsa da yüzündeki gizlemeye çalıştığı ifadeyi gayet iyi anlıyordum. Oğluna bir başkası sahip çıkmaktaydı ve bunu önlemek elinde değildi. Onu çok iyi tanıyan ben bile ne kadar ıstırap çektiğini ancak tahmin edebilirdim. Kral kalabalığı susturduktan sonra sözüne devam etti. Size veliahtın annesi Lady Losteris'i sunuyorum. Herkes onun tahtıma en yakın oturan kişi olduğunu bilsin. Bugünden sonra Firavun'un kıdemli eşi ve baş naibi rütbesine yükselmiştir. Bundan sonra kraliçe Losteris olacaktır ve kralla oğlundan sonra gelecektir. Ayrıca prens erginlik yaşına erişene kadar kraliçe Losteris benim naibim olarak görev yapacak ve yokluğumda devleti benim yerime yönetecektir. Yukarı krallıkta hanımımı sevmeyen tek kişi olduğunu sanmıyorum. Belki kralın karılarından erkek doğuramayan ve şimdi de onun kendilerinin önüne geçmiş olmasına kızan birkaç kişi dışında. O gece Losteris ile çocuğuna hizmet ettiğim sırada Losteris, Taita kalabalıkta Tanrısı gördün mü diye fısıldadı. Bugün neşe ve keder el eleydi. Aşkım için ağlayabilirdim. Oğlu elinden alınırken öylece durup seyretmek zorunda kaldı. O kalabalık içinde yerimden fırlayıp bu Harrab Lord'u Tanus'un oğludur ve ben ikisini de seviyorum diye bağırmak geldi. O başıboş dilinizi bir kere olsun tutabildiğinize hepimiz adına çok sevindim majesteleri. Losteris güldü. Bu dediğini yaptığım için kendimi bir sahtekar gibi hissediyorum. Sevgili Tanus'um, bu anları bizimle asla paylaşamayacak. Memnun'u daha kucağına almadığının ve belki de hiç alamayacağının farkında mısın? İşte şimdi yine ağlayacağım sanırım. Kendinizi tutun hanımım. Ağlarsanız sütünüz ekşiyebilir. Bu pek doğru değildi ama ağlamasına engel oldu. Tanus'un da bebekten bizim gibi zevk almasının bir yolu bulunamaz mı? Bir süre düşündükten sonra genç anneyi neşeyle güldüren bir öneride bulundum. Sanki dediğimi onaylarmış gibi genç prens de gürültüyle pırtladı. Ertesi gün Firavun oğlunu görmeye geldiğinde kraliçe önerimi hemen dile getirdi. Sevgili ve kutsal kocam, Prens Memnon'a resmi öğretmen seçme konusunu düşündünüz mü? Firavun güldü. O daha bebek, başka şeylerden önce yürüyüp konuşmasını öğrense daha iyi olmaz mı? Bence öğretmenleri şimdiden seçilmelidir ki onları tanıyarak büyüsün. Onlar da onu tanısınlar. Peki, kral gülerek çocuğu kucağına aldı. Kimi önerirsin? Eğitimi için en büyük bilginlerimizden birini, tüm bilimleri ve gizleri bilen birini. Kralın gözleri neşeyle parladı. Bu tanıma uyan biri aklıma gelmiyor doğrusu. Bana dönüp sırıttı. Çocuk firavunu iyice değiştirmişti. Memnon doğumundan bu yana o kadar neşeliydi ki bir an bana göz kırpacağını bile sandım. Ancak yaşama bu yeni bakışı o kadar da ileri gitmedi. Kraliçe devam etti. Sonra savaş sanatını iyi bilen bir askere ihtiyaç var. Bence soylu ve genç biri olmalı. Güvenilir ve tahta sadık biri. Bunun için kimi önerirsin sevgilim? Askerlerimizden pek azında bu nitelikler vardır. Firavun'un sorusunda bir art niyet ya da kötülük olduğunu sanmıyorum. Ancak hanımım da aptal değildi. Kral akıllıdır ve generallerinin içinde kimin bu role uyacağını bilir dedi. Kral bir sonraki toplantısında prensin öğretmenlerini ilan etti. Köle ve hekim Taita, Memnun'un eğitiminden ve gelişmesinden sorumlu olacaktı. Kral şöyle devam etti. Silah, askeri taktik ve strateji eğitimini Mısır'ın büyük aslanı Lord Harrab üstlenecektir. Ondan sonra seferde olmadığı zamanlar her hafta başında prensin yanında bulunmak Lord Harrab'ın görevi olmuştu. Hanımım karşı kıyıda inşa etmekte olduğum yeni saraydaki dairesinin tamamlanmasını beklerken babası eski başvezirin sarayının bir dairesine taşınmıştı. Kralın kıdemli karısı ve eşi olma durumuna uygundu bu. Prens Memnon da annesiyle birlikte haftada bir kere öğretmenlerini oradaki su bahçesindeki kameriyenin altında karşılıyordu. Zaman zaman yanımızda başka saray erkanı da bulunduğu, hatta firavun da tüm mahiyetiyle geldiği için epey sıkıntılı anlar geçiriyorduk. Ancak dördümüzün yalnız kaldığı zamanlar da oluyordu. İlk kez yalnız kaldığımızda Kraliçe Losteris prensi babasının kucağına verdi ve Thanos'un oğlunun yüzüne nasıl anlatılmaz bir mutlulukla baktığına tanık oldum. Memnun da olayı babasının üniformasına kusmakla değerlendirdi. Thanos, Memnon süt emerken uzanıp annesinin memesini ağzından çekiverdi. Bu küçük prensle benim dışımda herkesi memnun etmişti. Memnon bu çirkin hareketten hoşlanmadığını ağlayarak belirtirken ben dehşet içinde kalmıştım. Kralın ansızın içeri girip de Mısır'ın büyük aslanını elinde hiç bırakmaya niyetli olmadığı görünen bir avuç dolusu krallık memesiyle görmesinden üdüm kopuyordu. Haklı olarak bu duruma itiraz ettiğimde hanımım, bu kadar da koca karı olma Taita, biz sadece masum bir şekilde eğleniyoruz. Eğlence olduğu doğru ama masumluğu konusunda kuşkularım var. Thanos'un eli memesine değdiğinde ikisinin de yüzlerini görmüş ve havada tutkularının gök gürültülerini duymuştum. Kendilerini daha fazla tutamayacaklarından emindim. Thanos'un o büyük görev ve şeref duygusu bile sonunda böylesine bir aşka yenik düşecekti. O gece Horus tapınağına gidip büyük bir kurban sundum. Sonra da Tanrı'ya dua ettim. Fal'ın kehaneti daha fazla gecikmesin. Çünkü artık kendilerini tutamıyorlar. Bu hepimiz için felaket ve ölüm demek olacak yoksa. Kimi zaman insanların kadere müdahale etmemeleri daha doğru olur. Dualarımız hiç beklenmedik biçimde yanıtlanır ve bu hiç hoş olmaz. Ben prensin hekimiydim ama aslında onun tıbbi yeteneklerime hiç ihtiyacı yoktu. Oğlanda babasının sağlığı ve gücü vardı. İştahı ve sindirimi örnek sayılırdı. Ağzına konan her şeyi bir aslan iştahıyla yutuyordu. Öteki ucundan çıkan her şey de istenen biçim ve kıvamdaydı. Oğlan kesintisiz uyur ve aç uyanırdı. Parmağımı gösterecek olsam o iri kara gözleriyle bir yandan öteki yana gidişlerini gözler ve yakınına geldiği anda yakalayıp doğrulmaya çalışırdı. Gerçekten de doğrulmayı başka çocuklarda görmediğim bir çabuklukla başardı. Başkalarının ancak doğrulabildikleri yaşta o emeklemeye başlamıştı bile. Oğlanın ilk adımlarını attığı gün Thanos da oradaydı. Kızıl düzmecenin güçleri Asyut'u ele geçirdikleri için son iki aydır seferdeydi. Kuzey savunmamızın kilit kentiydi Asyut ve Firavun da Thanos'a tüm donanmasıyla gidip kenti geri almasını emretmişti. Savaşın ne kadar şiddetli olduğunu çok sonraları Kratos'tan öğrendim. Ama sonunda Thanos duvarlarda bir gedik açan mavilerinin başında kente ilk giren olmuştu. Düzmece Firavun'u kentten atmışlar ve Asyut'u bir kere daha krallığın topraklarına katmışlardı. Thanos Tebe döndüğünde kendisine minnettar olan Firavun omuzlarına bir altın zincir daha taktı. Ve ona bu zafer kazandıran askerlerin birikmiş aylıklarını ödedi. Thanos kralın yanından doğruca onu beklediğimiz bahçeye geldi. Ben kapıda nöbete geçtiğimde Thanos ile hanımım ayrı kaldıkları sürece yanan o ateşin tüm şiddetiyle kucaklaştılar. Sonunda bu kucaklaşmanın nereye varacağını bildiğim için kendilerini ayırdım. Lord Thanos, Prens Memnon sabırsızlanıyor diye seslendim. İstemeye istemeye birbirlerinden ayrıldılar ve Thanos oğlanın yanına gitti. Selamlar Prens Hazretleri, size zafer müjdesi getiriyorum diye Thanos alayla söylenirken babasını tanıyan Memnon sevinçle bağırdı. Sonra parlak zincir dikkatini çekti. Güçlü bir hareketle ayağa kalktı, sallanarak dört adım attı, zinciri yakalayıp iki eliyle sarıldı. Bunu hepimiz alkışlarla karşıladık. Memnon da sanki olup bitenin farkındaymış gibi gülümseyerek çevresine bakındı. Horus'un kanatları adına sarı maden hiç gözünden kaçmıyor Taita diyerek güldü Horus. Onu çeken altın değil, altının nasıl kazanıldığı dedi hanımım. Bir gün o da cesaret altınını taşıyacak göğsünde. O yaz su baskını Elefantin adasındaki suları kutsama töreninde kehanette bulunduğumuz kadar verimli oldu. Sular çekildiğinde tarlalar yeni kara çamur örtüleri arasında parlıyordu. Zamanı gelince tümü yemyeşil mısırlar ve meyvelerle örtüldü. Prens ilk adımlarını attığında Mısır'ın siloları silme doluydu ve en yoksulların kilerleri bile tıka basa dolmuştu. Batı kıyısında Memnon Sarayı yükselmeye başlamış, kuzeydeki savaş da lehimize dönmüştü. Tanrılar Firavun ve ülkesine güler yüzlerini gösteriyorlardı. Bütün bu bolluk içinde tek mutsuzluk birbirlerine dokunacak kadar yakın olmalarına karşın aralarındaki uçurum içinde yaşadığımız vadiden bile geniş olan iki sevgilinin durumlarıydı. Her biri ayrı ayrı ama pek sık olarak sanki sorumlusu benmişim gibi Amon-Ra falını bana hatırlatmaktaydı. Benim geleceğin sadece yansımasının görüldüğü bir ayna olduğumu ve kaderlerini değiştirecek güce sahip olmadığımı söylemem boşunaydı. Eski yıl sona erdi ve nehir bir daha yükselmeye başlayarak sonsuz döngüyü tamamladı. Bu falda çıkan 4. su taşkınıydı. Mevsimin sonunda kehanetin çıkmasını ben de onlar kadar bekliyordum. Böyle bir şey olmayınca hanımım da Tanus da beni sıkıştırmaya başladılar. Kraliçe Losteris, Tanus'a ne zaman gideceğim diye söyleniyordu. Bir şeyler yapmalısın Tahita. Bunu bana değil tanrılara söylemelisiniz. Ben sadece onlara dua edebilirim. Elimden başka bir şey gelmez. Durumumuzda herhangi bir değişiklik olmadan bir yıl daha geçti. Tanus bile artık bana kırgındı. Sana o kadar güveniyordum ki gelecekteki tüm mutluluğumu sana bağladım. Diyordu. Sana yemin ederim Tahita, eğer kısa zamanda bir şey yapmazsan sözümünü yarıda kesmişti. Ama bu da tehdidini çok daha güçlü kılıyordu. Bir yıl daha geçince kendi kehanetime olan inancım kaybolmaya başladı. Artık tanrıların fikir değiştirdiklerine ya da gördüklerimin sadece görmek istediğim şeyler olduğuna inanıyordum. Kuzeyden gemilerimizle bir ulak geldiğinde Presmemnon 5, annesi de 21 yaşındaydı. Delta düştü, Kızıl Düzmece öldü, aşağı krallık alevler içinde, Memphis ve Averis kentleri yerle bir edildi, tapınaklar yakıldı ve tanrıların heykelleri yıkıldı diye ulak Firavun'a anlattı. İnanmıyorum dedi Firavun. Bu habere inanmak istiyorum ama inanamıyorum. Bütün bunlar biz bilmeden nasıl olabilir? Düzmece kralın büyük bir ordusu vardı ve 15 yıldır biz kendisine hiçbir şey yapamamıştık. Bütün bunlar bir gün içinde nasıl olabilir ve bunu kim yapabilir? Teb'de kötü haber getirenlerin akıbetinin ne olduğunu çok iyi bilen ulak korkudan ve bitkinlikten titriyordu. Kızıl Düzmece kılıcını kınından çıkaramadan yok edildi. Borular tehlikeyi bildiremeden orduları dağıldı. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabildi? Bilemiyorum Kutsal Mısır. Doğudan rüzgar kadar hızlı yeni bir korkunç düşmanın geldiği ve önünde kimsenin duramadığı söyleniyor. Onu görmedikleri halde ordumuz kuzey sınırlarından çekiliyor. En cesurları bile onunla karşılaşmaktan çekiniyorlar. Kim bu düşman? Firavun'un sesinde ilk kez korku vardı. Ona çoban kral diyorlar. Hiksoslular. Tanus ile bu adı duyunca alay etmiştik ama bunu bir daha asla yapamayacaktık. Firavun savaş konseyini gizli bir toplantıya çağırdı. O toplantıda olanları çok sonraları Kratos'tan öğrendim. Tanus gizlilik yeminini bozup ne bana ne de hanımıma bir şey söylemişti. Ama ben Kratos'un ağzından laf almayı becermiştim. Tanus Kratos'u 10.000'lerin en iyisi rütbesine yükseltmiş ve mavi timsah muhafızlarının komutanlığını ona vermişti. Aralarındaki bağ hala granit kadar sağlamdı. Kratos bu nedenle savaş konseyine katılmıştı. Küçük rütbesiyle konuşmaya hakkı olmamasına karşın orada konuşulanların hepsini bana ve hanımıma iletmişti. Konsey Nembet'in başını çektiği yaşlılarla Tanus'un liderleri olduğu gençler arasında ikiye bölünmüştü. Ancak ne yazık ki son söz yaşlılarındı ve bunlar da eski görüşlerini gençlere zorla kabul ettirmişlerdi. Tanus ordularımızı sınırdan çekip nehir boyunca bir dizi savunma hattı kurmasını istiyordu. Aynı zamanda ileri keşif kolları çıkararak bu esrarengiz düşmanın gücünü ve kimliğini öğrenmek kararındaydı. Kuzey kentlerinin hepsinde casuslarımız vardı ama bilinmeyen bir nedenle bunlardan hiçbir haber alamamıştık. Tanus ordusunu savaşa sürmeden bu casusları toplayıp ellerindeki bilgileri incelemek taraftarıydı. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmeden gerekli olan stratejiyi yaratamayız dedi konseye. Nembet ile grubu Tanus'un bütün önerilerine karşı çıktılar. Yaşlı amiral Tanus'un krallık gemisini batmaktan kurtardığı gün kendisini düşürdüğü utancı unutamamıştı ve Tanus'a muhalefeti mantıktan çok ilkelerine dayanıyordu. Kutsal topraklarımızın bir karışını bile düşmana bırakamayız. Bunu önermek korkaklıktır. Düşmanla karşılaşacak ve onu bulduğumuz her yerde yeneceğiz. Köy kızları gibi onunla flört ve dans etmeyeceğiz. Korkaklık suçlamasıyla köpüren Tanus, "Lordum," diye gürledi. Gerçekleri bilmeden karar veren ancak bir budaladır. Hem de yaşlı bir budala. Elimizde bir tek bilgi kırıntısı bile yokken... Ama boşunaydı. Orduda Tanus'un üstünde olan üç generalin kıdemleri sonunda galip çıktı. Tanus'tan hemen kuzeye gidip gerilemekte olan orduya çeki düzen vermesi istendi. Sınırı tutacak ve düşmanla sınır taşları üstünde karşılaşacaktı. Doğal savunma hattı olan ve surları ikinci savunma hattı oluşturan Assüt tepelerinden çekilmesi yasaktı. Komutasında donanma ve kuzey ordusu olacaktı. Donanmada ulaşımı sağlamak ve nehri savunmak için 300 gemi bulunacaktı. Bu arada Nembet ordunun geri kalanını, hatta kuzeyde kuş sınırında olanları da kuzeye getirecekti. Bu yeni ve acil tehlike karşısında Afrika içlerindeki kara tehlike unutulabilirdi. Ordu toplanınca Nembet kuzeyde Tanus ile birleşmek üzere yola çıkacaktı. Bir ay sonra Asyut önünde 6000 kişiyle 400 gemi olacaktı. Tanus da bu arada her ne pahasına olursa olsun sınırı tutmalıydı. Nembet son bir emir daha verdi. Lord Harrap güçlerinin tümünü sınırda tutacaktır. Kuzeye doğru baskın ve keşif girişimlerinde bulunmayacaktır. Lord Nembet, bu emirler gözlerimi ve kılıcımı tutan kolumu bağlıyor. Bana bu seferi etkin bir şekilde yürütme yollarını kapatıyorsunuz diye Tanus boşuna itiraz etti. Nembet genç rakibine otoritesini göstermekten ve böylece intikamını almaktan çok mutluydu. Ulusların kaderleri işte böylesine küçük insani duygulara bağlıdır. Firavun ordunun başındaki yerini alma kararında olduğunu bildirdi. Bin yıldır yapılan her önemli savaşta firavunlar hep savaş alanında bulunmuşlardı. Kralın cesaretini takdir ettiysem de bunu göstermek için bu anı seçmemiş olmasını isterdim. Firavun Memose savaşçı değildi ve varlığı zafer şansımızı artırmazdı. Askerler onu görünce belki moralleri biraz yükselirdi ama sonuçta kendisi ve maiyeti Lord Tanus'a yardımcı olmaktan çok engel olacaklardı. Kral cepheye yalnız gitmeyecekti. Kıdemli karısı ve oğluyla birlikte tüm maiyeti de yanında olacaktı. Kraliçenin de maiyeti ve Prens Memnon'un öğretmenleri yanlarında olacağından ben de Asyut'a gitmek zorundaydım. Bu yeni düşmanı bilen ya da anlayan tek kişi yoktu.